Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sizlerle beraber olmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Her defasında olduğu gibi iftar sevincimizi paylaşmak üzere gelen bir misafirimiz var. Bugünkü misafirimiz eski İstanbul müftümüz ya da eskimez İstanbul müftümüz, öyle diyelim efendim, Mehmet Emin Maşalı. Şimdi kendisi Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin dekanlığını derhute ediyor. Evet. Hoş geldiniz Mehmet Emin.
Hoş bulduk değerli hocam. Çok sağ olun.
Tabii siz Katar'dan ayağınızın tozuyla geldiniz.
Evet hocam.
O gidiş sebebinizi bize bir böyle özetleyebilir misiniz? Niye gittiniz?
Hocam bugünlerde iki defa gittim Katar'a. Bir haftalık arayla oldu. Son gidişim Katar'da Ketara diye bir kültür şeyi var.
Katara. Ketara mı?
Ketara diyorlar. Hmm. Yani Katar'ın kültürel faaliyetlerinin derhut edildiği bir bölge var. Bakanlığa bağlı. Orada bu kuruluşun yapmış olduğu şey var. Uluslararası Kur'an yarışması var. Her yıl Katar televizyonunda bu yarışmayı veriyor. Ramazan-ı Şerif'te her akşam. O yarışmanın hem organizasyonu vardı hem de çekimleri vardı, öyle söyleyeyim.
Allah razı olsun. Gerçekten onu zaten siz Femi Muhsin bir kariyesiniz. Allah için aynı
hocam.
Zamanda.
Sağ olun hocam.
Yani bizim şu anda iftardan önce bizi dinleyen kardeşlerimiz de bunu bilsinler.
Teşekkür
Öbür taraftan bir de müfessirsiniz, tefsir yeteneğiniz var Allah için.
Sağ olun
çok
hocam.
Güzel çalışmalarınız
Allah
var.
Razı olsun, çok
ama
sağ
ben esasında bugünkü sohbeti biraz sizin bir tercüme ettiğinizde bir eserde var ya.
Ya işte bir önceki gidişimde o tercüme...
Orada da birincilik bir almışsınız maşallah, olsun, ödül
evet,
almışsınız.
Evet.
Şimdi esas ahlak ve fıtratı ben çok önemsediğim için.
Evet hocam.
Dilerseniz konuyu ahlak ve fıtrat üzerine konuşalım.
İnşallah hocam.
Mesela ben ahlak dediğimiz zaman aslında ahlak da fıtrat birbirine benziyor da ahlak hılkat üzere yaşamak demek. Nasıl yaratıldıysanız
evet.
O çizgide yürümek manasına diye anlıyorum ben. Fıtrat da bu esasında. Allah insanı bir belli bir temel üzerine inşa etmiş. Onu değiştirmeden ama geliştirerek götürmek. Değiştirerek götürmek değil ama gelişerek değişmek, değişerek gelişmek, kökten kopmadan,
evet.
Asıl caddeden sapmadan yürümek gibi. Dolayısıyla bu ahlak ve fıtrat üzerinde isterseniz konuşalım. Çünkü ben ne zaman batıya gittiysem, insanların yüzüne baktığım zaman ister kadın ister erkek, insanların fıtratını bozmuş batı medeniyeti. Sizin tabirinizle modernite insanı bozmuş.
Evet, evet.
Yani fıtrattan sapmış bir kişilik görüyorsunuz, bir toplumsal yapı görüyorsunuz. O yüzden şöyle bir Ramazan ikliminde ahlak ve fıtrat üzerine neler söyleyebiliriz?
Evet,
Emin'ciğim.
Hocam bir defa hani insanla ilgili bazı tanımlar yapılıyor. Hani insanı tanımlarken, tavsif ederken işte insan konuşan canlı falan gibi özellikle. Hani
düşünen hayvan.
Düşünen hayvan, konuşan hayvan gibi tanımlar yapılmış ama herhalde belki bu eserini çevirdiğim zatın değerlendirmelerinde etkilenmiş olma ya bağlı olarak söyleyeceğim bir tespiti paylaşayım. Herhalde insanı tanımlamada en güzel tanım insanın ahlaklı bir canlı olması hocam. Yani insanı diğer varlıklardan ayıran en temel herhalde
güzel
özellik ahlaki olması hocam.
Evet.
Çünkü hani baktığınız zaman düşünme farklı düzeylerde, farklı boyutlarda da olsa başka canlılarda da var. Ama ahlakilik dediğimiz zaman hakikaten insanı insan yapan yön, yan orası herhalde hocam. Dolayısıyla öncelikle bir defa insanın bu ahlaklı bir varlık olduğu ya da ahlakı esas alması gereken bir varlık olduğu gerçeğini unutmaması lazım ki bu gerçek aslında insanın fıtratı. Özü bu, ana yapısı, karakteri bu. Bu yapıdan, karakterden uzaklaştıkça insan aslında insanlıktan uzaklaşıyor. Bu karakterle irtibatını, bu yapıyla, ahlakla irtibatını kuvvetlendirdikçe kendini insan yapan o işte fıtratıyla irtibatı kuvvetleniyor. Sonuç itibariyle de aslında insaniliği kemale eriyor.
Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'de çok güzel bir şeysi var. Tespiti var. Diyor ki toprak diyor, toprak olarak kalmak istemez. Kendinden daha yüce de gördüğü bir cisme özenmeye çalışır. Onun gibi olmaya çalışır. O da nedir? Bitki olmak ister. Ama toprak bitki olamaz ama diyor. Yalnız bitkilerin bedenine güç olur, vitamin olur, gıda olur. Onların bünyesinde bitki olma arzusunu tatmin eder. Bitkiler diyor, onlar da bitkiler de kendilerinden bir üst konumdaki hayvanlara benzemeye çalışırlar. Hayvan olamazlar ama diyor, yalnız hayvanları beslerler, büyütürler, onlara can olurlar, kan olurlar. Ve böylece hayvanın bünyesinde hayvan olma arzusunu tatmin ederler. Hayvanlar da diyor, onlar da kendinden bir üst konumdaki insana benzemeye çalışırlar. İnsan gibi olmaya çalışırlar, insana özenirler. Ama insan olamazlar ama insanın bedenini besleyerek, onların bedeninde varlığını devam ettirip insan olma arzusunu böylece tatmin ederler. Şimdi bu terakki grafiğine baktığınız zaman diye, yani peki insan nereye doğru gitmeli? Şimdi zaten buradan hani bu insanlar maymundan gelmedir diyor ya bu Darwin. Halbuki böyle değil esasında. Kur'an-ı Kerim'de siz daha iyi biliyorsunuz onu. Hani kunu gıradeten hasi'in. Evet. Belli bir dönemde.
Bir yükselmeyi değil aşağılaşmayı.
Öyle bir azgınlıkta ileri gittiler ki biz de onlara hakir ve zelil maymunlar olunuz dedik. Evet. Buna mesk diyorlar ya. Evet. Şey, evet. Cins değişimi. Evet, evet. Ama ben bu terakki grafiğini çok önemsediğim için siz söyleyince aklıma geldi. O zaman insanlar meleklere doğru özenmeli, peygamberlere doğru özenmeli ki bu grafik aşağıya düşmesin. Ama ya bunu tersine çevirdiğiniz zaman işte insan maymunlar gibi hakir ve zelil bir varlığa dönüşü. Çünkü terakki çizgisi aşağıya doğru iniyor, evet, hayvanlığa doğru, evet, iniyor.
Bir tenzili gerçekleşiyor.
Dolayısıyla işte esas fıtratın bozulması da bana göre bu.
Hocam aslında o yönü mesela hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani cümle peygamberlere vahiy gelirken mesela onlar beşerilikten, insanlıktan sıyrılıyorlar. Melekuti bir boyut kazanıyorlar değil mi? Aslında insanın için de o terfinin ya da ilerlemenin hangi cihette olması gerektiğini buradan da anlıyoruz zaten.
Allah razı olsun. Yani, ya bu basit söyleyince evet, aklına geldi. Kur'an-ı Kerim'de tasavvufun kökeni var ya, bize tasavvuf dedi mi bizim evet, kendi kitaplarımızda hep ithal bir ilim diye aktarılır. Yani ya Hint'ten gelmiş, ya Çin'den gelmiş.
Aslında oryantalistik gelmiş, bir şey hocam bu ya.
Hikmetten gelmiş, Sofya'dan gelmiş. Hiç bunlara ihtiyacımız yok. Bir defa bir tasavvuf kelimesinde sat harfi var. Sat harfi sadece Arapça harfi. Arapça has bir harf. Evet. Dolayısıyla tasavvuf kelimesi acemi bir kelime değil. Evet. Özbeöz, yerli, milli bir Arapça evet, bir kelime. Bir. İkincisi, sizin ifade buyurduğunuz bir şey var ya, peygamberler beşeri vasıflarından tasfiye edilerek,
ıstıfa
seçilmiş, arındılar, tabii, arındırılarak tabii, vahyi alabilecek tabii, kıvama gelmek
kıvama
için
ulaşıyor hocam.
Böyle bir tasfiye süzgecinden geçmiş.
Beşerlikten sıyrılma.
Evet.
Yani tasavvufun diliyle mülk boyutundan sıyrılma, yani melekûti bir boyut
Allah razı
kazanma
çok muhteşem bir şey
var.
İnni istafeytüke var.
Evet hocam.
İnnallâhe yastafî var.
İnnallâhe istafâ âdeme ve ruhân.
İstafâ var. Estafî var.
Efendimizin isminin Mustafa.
Ya Efendimizin vasfı zaten, cemili Mustafa, Mustafa vasfını, tasfiye edilmiş. Evet. Elem neşrah leke sadrak evet, ve vada'na anke vizrek evet, diye. Evet, o yüzden çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Tabii. Allah razı olsun ya.
Dolayısıyla hocam hani bu terfi aslında hocam hani insanlığın ilk gününde ya da ilk peygamberden Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a kadar her bir peygamberle birlikte aslında insanlık yine bir terfi sağlıyor.
Evet.
Yani estağfirullah el-yevme ekmeltu lekum dinekum hem İslam vahyinin tamamlanmasını ifade eden bir içeriğe sahip
evet,
ayet-i kerime hem de bizim alimlere göre aslında Cenab-ı Hakk'ın insanlığın insanlık yürüyüşündeki artık getirdiği son nokta.
Kemal.
Yani kemal.
Evet.
Şimdi buradan geri gidiş sergilememeli insanlık. Hatta dolayısıyla bizim İslam ahlakı da bu anlamda önceki ahlak mertebeleri itibariyle baktığımız zaman aslında zirveyi temsil ediyor. İslam ahlakı, İslamiyet'in bize telkin ettiği ahlak, madem hani ahlakı konuşuyoruz, aslında insanlık tarihi boyunca insanlığın ulaştığı en üst ahlaki mertebe.
Zaten Efendimizin hadis-i şerif var ya, ene bu'istü lütemmime
mekalimel ahlak. Tabi. Yani bir hadis-i şerifte ben hadis-i şerifin tam metnini hatırlayamayacağım ama bir kerpiçlik bir boşluk vardı. Onu ben son kerpiçi koymakla tamamladım. Evet. Ahlakı tamamladım buyuruyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir defa biz insan olarak ahlaklı bir varlığız. İkinci olarak da hocam ahlakı tamamlayan ve insanlığı ahlaki mertebeler açısından zirveye taşıyan bir peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetiyiz. Ya. Bu bizi aslında iki türlü katmerli bir yükümlülük de yüklüyor. O yüzden hatta az önce hani kitabını tercüme ettiğim Tahat Abdurrahman'ın şöyle bir değerlendirmesi var. Beni çok etkilemiştir o. İslam'ın insanlıkla buluşması ya da Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra ahir zaman, kıyametin kopuş vaktine kadarki süreç İslami ahlak süreci. Bu süreçte olup biten her şeyden Müslümanlar sorumludurlar diyor. Velev ki Müslümanların yapıp etmesi olmasa da. Yani değil mi ki bizim ahlak dönemimizin bir dönemimizdir o dönem. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan artık kıyamete kadarki süreç içerisinde. Dünyada olup biten bir olumsuzluk varsa Müslümanlar o olumsuzluk velev ki onların yapıp ettiklerinden kaynaklanan bir şey olmasa da sorumlusudurlar. Bu bilinçle hareket etmeleri gerekir. O yüzden dünyanın orasında, burasında, şurasında bir şey olduğu zaman Müslümanlar buna duyarsız kalamazlar. Çünkü biz bir ahlaklı bir varlığız. İki, İslam ahlakının insanlığın artık son ahlak evresini ifade ediyor olması Müslümanlara bu anlamda bir sorumluluk yüklüyor. Demek bu bakışı hakikaten ben çok önemsiyorum hocam.
Şimdi burada Emin'cim bir de şey var. Gene sizin sahanıza belki giriyoruz ama bu benim çok hoşuma gidiyor. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Sizin içinizden bir ümmet çıksın. Ama bu ümmet sınırsız ve sorumsuz yetkili değil ama sınırlı ve sorumlu. Nedir o? يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Malum olan iyiliklere insanlığı çağıran bir ümmet çıksın. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ iyiliği emreden bir ümmet. Bir de kötülükten men eden bir ümmet. Şimdi burada baktığımız zaman ümmet kelimesini Elmalı merhum diyor ki ümmet kelimesinin iki manası var. Bir, kelimesinden türetilmiş diyor. Aynı anneden doğanlar gibi birbirlerini seven, sayan, birbirlerinin sevincini ve üzüntüsünü paylaşan kardeş karındaşlığı inşa etmek. Birincisi budur diyor. Müslümanlar böyle olmalı. Ümmet bunu ifade eder. Dolayısıyla ümmetin neresinde bir sıkıntıda insan varsa onun sıkıntısı benim yüreğimdedir sızısı. Böyle bilmek lazım. İkincisi de Elmalı rahmetli o veltekum minkum ümmetünde bir de ümmet kelimesi de imametten türetilmiş. İmam kökünden. Yani Müslüman her bulunduğu yerde cemaat olmayacak, imam olacak. Yani vagon olmayacak, lokomotif olacak. Siz bir şey söylediniz ya bu şeyden Taha Abdurrahman'dan.
Evet.
Yani dünyanın neresinde bir şey varsa kendi sebebinden bile olmasa.
Olmasa bile.
Ondan Müslüman kendi sorumlu olduğunu bilecek diye.
O tabii onu ahlak dönemi olarak değerlendiriyor. Diyor ki biz şu an, insanlık şu an İslam ahlak dönemini yaşıyor tarih olarak.
Evet.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber. Cenab-ı Hak insanlığı Efendimizle birlikte ahlaken en zirveye taşıdı. Ve sonraki kıyamete kadar da bu ahlak dönemi devam edecek. Dolayısıyla artık Müslümanların ahlak dönemindeyiz.
Evet.
Bu demektir ki bu dönemde olup biten her şeyin sorumlusu Müslümanlardır. Velev ki o şeyin oluşmasında Müslümanların bir dahli olmasına. Dolayısıyla bize alemde olup biten her şeye karşı duyarlı olmayı, hassas olmayı, bana ne canım dememeyi telkin eden bir
deme lazımcılık
yaklaşım.
Yok.
Onu telkin
deme
eden
lazımcılık
bir yaklaşım.
Yok. Tabii ben ahlakı bir yönüyle de şöyle alıyorum. Ahlak kendi hareket alanını kendisi çizen, kendi sınırlarını kendisi belirleyen insan olmak. Hılkate uygun benim özgürlük alanım bir başkasının özgürlük alanına varıncaya kadardır. Ondan sonrasına ben müdahale edemem. Dolayısıyla her insanın başına polis koyamıyorsunuz. Her insanın başına bir jandarma koyamıyorsunuz ama ahlakla problemler çözülüyor. Ahlak kendi kendisini yöneten, kendi çerçevesini kendi çizen mükemmel insan yetiştirmek demek. Hılkate uygun, yaratılış çizgisine uygun götürmek. Fıtrat da bu manada. Hatta ben diyorum اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ Allah hiçbir durduğu yerde toplumu kendiliğinden değiştirmez. Ya o toplumu meydana getiren fertler teker teker kendilerini değiştirmediği sürece Allah o toplumu değiştirmez. Bakıyorsunuz, toplumsal değişimin dinamiği bireysel değişimden geçiyor. O yüzden ahlakı bu şekilde anlıyorum ben şahsen.
Hocam zaten şimdi ahlak, hani ahlaki değerlerin ihlali sadece o ihlali yapan bireye zarar getiren bir şey değil o yüzden. Bir kişinin ahlaksızlığı aslında kainattaki nizamın bozulmasına yol açan bir şey. Dolayısıyla canım orada bir adam ahlaka muayir bir davranış sergilemiş olabilir. Ne olacak? Onu da hoş görelim. Ama ne, hoşgörüye karşı çıkma adına söylemiyorum bunu. Ama bir kişinin gayri ahlaki bir davranış sergilemesi alemdeki nizamın fesadına yol açan bir şey. Çünkü
en azından
bireysel bir şey değil ahlak çünkü.
Tabii bir sarsıntı başlıyor.
Hatta o yüzden mesela bizim makasit uleması da demişler ki bireyin ıslahı, dinin en temel gayesi nedir? Islahtır, salahtır demişler. Bireyin düzgün olması, yani ahlaklı olması, sonra toplumun ahlaklı olması, sonra alemin ahlaklı olması. Bireyin salahı, toplumun, o bireyin içinde bulunduğu toplumun salahı, düzgün olması, sonra da alemin salahı. Birey düzgün olmadığı zaman sonraki aşamaların hiçbirisi gerçekleşmiyor.
Evet.
Şimdi dolayısıyla hani ahlakı böyle sadece bireysel bir şey olarak değerlendirmemek lazım. Bir bireyin gayri ahlaki davranışı toplumun ahlakiliğini, toplumun ahlakiliği de evrendeki ahlakiliği sağlayan bir şey. Dolayısıyla bir kişinin ahlaka muayir davranması aslında nizamın, alemdeki nizamın sarsılmasına yol açan bir
tabii
şey.
Tabii hocam.
O kadar etkin bir şey
çok,
yani.
Çok önemli evet. Bir şey. O yüzden zaten herkes evinin önünü temizlerse dünya
tertemiz
olur.
Tertemiz olur.
Evet. Aynen bunun gibi. Evet. Biz yani bir tek benimden ne olur dememek lazım.
Bir de ahlakla ilgili hocam zaten az önce bir hak hususuna temas ettiniz yani haklar. Mesela ahlak bize sadece haklarımızın talebini telkin eden bir şey değil. Haklarımız kadar sorumluluklarımızı da
tabii
telkin eden bir şey.
Evet.
Sadece hak arayışı ya da sadece benim mesela sadece hakkım olan şeylerin tahakkukunu talep ediyor olmam beni ahlaklı kılmaz. Ne kılıyor? Hazcı kılıyor. Yani hazcı insan, hazcılığı öyle tanımlıyorlar. Haz demek, hazcı demek sadece kendi haklarının tahakkukunu talep eden kişi demek.
Tabii canım.
Benim sadece haklarım yok, bir de sorumluluklarım var. İşte ahlak aslında hem sorumluluklarımı yerine getirmeyi, yanı sıra da benim bir takım haklarım var. Haklarımın da bana sunulmasını şey yapın. Mesela günümüzde baktığımız zaman, toplumsal sorunlara baktığımız zaman orada mutlaka insanların sorumluluklarını yerine getirmedikleri, sadece kendi haklarının yerine gelmesini talep ettikleri durumları görürüz.
Tam bir bencillik. Yani.
Onun adı bencillik, tam hazcılık.
Bir, evet, tam bir bencillik.
İşte ahlaka mugayir şey evet. Burası. Dolayısıyla ahlaklı olmak demek, önce sorumlulukların bilincinde olmak, yanı sıra da bir haklarımızın tahakkukunu talep etmek demek. Hak ile sorumluluğu birlikte evet. Gözetmeyi ifade eden bir şey ahlak.
Niçin yaratıldığımızın farkında olmak.
Bu da fıtrat işte. Evet.
İşte halk, işte evet. Halk aynı. Evet. Hulk kökünden, halakadan gelmiyor mu?
Evet hocam.
Hilkat üzere yaşamak. Emin'ciğim sözünüzü balla kestim.
Zor yerden açtınız hocam.
Yok yok çok yüzden, güzel, çok güzel, çok güzel. Esas bundan sonraki sohbeti, bak siz bir makasıttan bahsettiniz.
Evet hocam.
Esas sohbetin ikinci bölümünde o hikmet ve makasıt meselesine biraz değinelim.
Değinelim hocam inşallah.
Evet sözünüzü balla kestik Emin'ciğim.
Estağfurullah değerli
hocam. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyenleri ve izleyenleri. Mehmet Emin Maşalı hocamızla İftar Sevinci programımızın birinci bölümünü burada noktalıyoruz. Ama lütfen kulağınız ve gönlünüz bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyiciler ve izleyicileri. Emin Maşalı hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konu çok önemli. Önemli olduğu kadar da her birimizi ilgilendiren, herkesi evet. ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla biz gelin bu ahlak ve fıtrat üstüne devam edelim. Mesela ben ne zaman batıya gitsem, gerçekten batı içkisiyle, kumarıyla, zinasıyla efendim insanın fıtratını bozmuş, toplumun fıtratını bozmuş. İnsanların suratına baktığınız zaman suratları size güven vermiyor, bozulmuş. Dolayısıyla esas bu fıtrat ve hılkat meselesi üzerine daha neler söyleyebiliriz?
Hocam tabii bir defa öncelikle hani bu batı tabii aydınlanma, Rönesans, reform ve benzeri şeylerle ister istemez batıda meydana gelen yenilenme şeyi, süreçleri insanlığın tamamını etkiledi. Şimdi oraya baktığımız zaman mesela hani batıdaki bu yenilenme modelini işte modernite olarak isimlendiriliyor. Modernitenin yaptığı en büyük tahribat insanı işte fıtratından koparmak. Koparma olmuş daha doğrusu. Evet. Koparma. Neden koparmış? İnsanı fıtratından koparmış. İnsanın
kökünden, ahlak, koparmış.
Kökünden koparmış.
Tabii.
Ahlakı dinden koparmış. İnsanı insan yapan unsurlar bedenle ruh arasındaki irtibatı koparmış. İnsanı mesela topraktan koparmış. Yurdundan koparmış. Biraz böyle yurtsuzluk o yüzden modern insanın şeyinde var biraz. Ne diyeyim? Bir yere çok bağlı hissetmeme. Mesela bizim eski insanlarımıza baktığınız zaman vatana, millete, ülkesine aidiyeti, irtibatı çok daha kuvvetliyken mesela bugün biraz daha o irtibat zayıf. Neden? İşte bu ister istemez modernitenin oluşturmuş olduğu o koparmanın etkileri var burada. Hele de fıtrattan kopma gerçekten çok fazlalaşmış bu süreçte.
Ya akılla kalbi koparmış.
Yani işte ana şey zaten koparma tabii, hocam.
Akılla kalbi koparmış zaten.
İşte insanın akılla kalbi koparmış. Esas baktığım zaman insanın bedeniyle ruh arasında bir irtibatı koparmış. Bu irtibat koptuktan sonra zaten insan olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla aslında mesela bizim bugün Müslüman olarak İslam ahlakı olarak yapmamız gereken burada meydana gelen bu kopmaları tekrar birbirine bağlamak. Yani
atan sigortayı yeniden bağlamak.
Yani. İnsanı fıtratıyla buluşturmak. İnsanı bedenle ruh arasındaki irtibatı sağlamak. İnsanı işte ahlakla irtibatlandırmak. Ahlakı dinle irtibatlandırmak. Şimdi ahlakın dinle irtibatını koparmak. İnsan ahlakla irtibatı kurduğu anda onun üzerinden aslında dinle de irtibata geçebiliyor. Ama sizin ahlakla din arasındaki irtibatı kopardığınız zaman dinden ilham almayan bir ahlak varmış gibi bir şeyi telkin ettiğiniz
anda. Bırakın ahlakı. Ahlakın yetmediği yerde hukuk ortaya çıkmış.
Evet.
Yani insanlar tabii tek başına yaşamıyor. Ama bir toplum içinde yaşıyor ama herkes ahlakın kendisine kazandırdığı hem haklarını bilmesi hem de sorumluluğun farkında olmasını sağlayamadığı zaman diyor ki hukuk bu sefer devlet ya da yönetici. Arkadaş bundan sonra diyor bak ben bir çizgi çekiyorum bak bu çizgiye kadar idare edersin ama bu çizgi açtı mı seni cezalandırırım diyor bak. Ahlakın polisi yok. Kendi kendimize biz çerçevemizi biz çiziyoruz ama hukukta çiğnersen eğer çizgiyi aşarsan sana polisi var, jandarması var, kanunu var, mahkemesi var seni cezalandırıyor. O bakımdan bu ahlaktan sonra hukukun gelmesinin sebebi de bu. O yüzden bu kopukluğu giderme, bu birleştirmeyi sağlama, işte isterseniz akıl kalp, isterseniz din ahlak ne derseniz evet. Gerçekten insanların kökünden kopmasını sağlamak ve köklerle buluşmasını sağlamak. Hatta ben bunu bilmiyorum. Taha Abdurrahman nasıl söylüyor ama Yahya Kemal buna şiddetle karşı çıktığı için o diyor ki değişerek gelişmek, gelişerek değişmek olmalı. Ama şimdi bizim çınar ağacı gibi bir kültürümüz var. Bunu kösmüşler kökünden. Sonra oradan bir dal almışlar, işte saksıya koymuşlar ya da sera bitkisi haline getirmişler. Evveliyatını da kabul etmiyorlar. Evet. Böyle bir şey olur mu hiç ya? Biz kültürel köklerimizle mutlaka bağımızı sağlamlaştırmamız lazım.
Orada bir koparma var hocam.
Evet.
gelenekten koparıyor hocam.
Tabii, tabii.
Yani işte yani aslında bugün modern insan dediğimiz insan, hocam bilmiyorum bu kavramlaştırma doğru bir kavramlaştırma mı ama kopuk insan hocam.
Tabii canım.
Koparılmış insan.
Evet.
Fıtratından koparılmış, işte geleneğinden koparılmış.
Geçmişinden koparılmış.
Geçmişinden koparılmış. Tabii. Dininden koparılmış. Dolayısıyla işte bu fıtratından koparılmış. Şimdi fıtrat deyip geçmemek lazım. Aslında fıtrat hakikaten insanın, mesela insan büyüdükçe de fıtrattan kopuyor hocam maalesef.
Tabii.
Hatta bizim İmam Suyuti'nin çok güzel bir tespiti vardır. Benim böyle çok hoşuma gidiyor. Hatta belki de fıtratı anlatma noktasında çok güzel bir benzetme. Diyor ki 5 şey vardır, fıtrattandır. Büyükler bu özelliklerini yaşlandıkça kaybederler. Ama çocuklarda bu fıtrattan gelen bu 5 özellik varlığı devam ettirir. Eğer diyor İmam-ı Suyuti, insanlar, büyükler, yaşlılar, yaşı ilerlemiş kişiler çocuklardaki bu 5 hasleti, fıtrattan gelen bu 5 hasleti devam ettirebilseler evliyalık mertebesine ulaşırlar diyor.
Ya.
Bir, sayıyor ondan sonra hocam. Birincisi diyor, rızık endişesi taşımaz çocuklar mesela diyor. Bu fıtri bir şeydir aslında diyor. Ama insanoğlu büyüdükçe, yaşlandıkça rızık endişesi taşımaya
başlar. Yarın endişesi başlıyor.
Yarın endişesi başlar.
Yani
gelecek
viran kalbisi, olası hanede evladı yel var.
Gelecek endişesi başlar diyor. İkincisi, mesela çocuklar hastalandıkları zaman Allah'a karşı bir şikayette bulunmaz ya da başlarına bir bela musibet geldiği zaman bir şikayette bulunmazlar. Mesela hastalandılar mı? Onun elemine katlanırlar. Ama bir yere şikayetleri söz konusu değildir. Bu da fıtrattandır aslında diyor. Üçüncüsü, mesela bir paylaşım vardır çocuklarda.
Ama bunu bir de şöyle söyle. Şikayet etmek ve sızlanmak Allah'a kullarına şikayet etmek manasına gelir.
Evet.
Çocuklarda böyle bir şey ama büyükler başlarına bir iş geldi mi şikayet ediyorlar ya.
Evet.
Sabırsızlanıyorlar ya. Onu rahmetli bizim Selçuk Eraydın hocamız böyle söylerdi.
Evet hocam.
Yani gelen bela ve musibetlere sabretmeyip ve şikayetçi olmak Allah'ı kullarına şikayet etmek manasına gelir. Evet. Bundan uzak durun derdi.
İşte Suyuti de öyle diyor hocam. Mesela bu fıtrattandır aslında diyor. İnsanlar büyüdükçe, yaşlandıkça bu fıtrattan uzaklaşır. Mesela fıtratı görmek istiyorsanız çocuklara bakın demeye getiriyor.
Evet. Ya.
Mesela paylaşım vardır çocuklarda diyor İmam Suyuti. Mesela ya kulüne muştemiyayın diyor. Otururlar beraber yerler. Yani birinin elinde bir şey varsa diğeri bunu paylaşır. Ama büyüklere bu fıtrattan, aslında paylaşım fıtrattan olan bir şey. Ama biz yaşlandıkça, yaşımız ilerledikçe
bencilleşiyoruz.
Bırakın paylaşmayı, başkasının elindeki ne de göz diker hale geliyoruz. Mesela korktuğu zaman ağlamak ya da bir şeyden endişe duyduğunda ağlamak fıtrattandır diyor İmam Suyuti. Mesela çocuklar o yüzden bir şeyden korktukları zaman hemen ağlarlar ya da bir şeyden endişe ettikleri zaman hemen ağlarlar. Biz yaşlandıkça, büyüdükçe insanoğlu ağlamamaya başlıyor.
Kalbi katılaşıyor.
Hatta dünya kadar günah işliyor ve günahlarının farkında gözünden zerre miktarı bir yaş dökülmüyor hocam. Niye? Çünkü fıtratından kopmuş.
Tabii.
Çocuğa bakıyorsunuz, babası biraz bir azarlasa ya da babasından...
Yok ya, sert baksa ya.
Sert baksa ya da babasının kendisine kızacağını düşündüğü bir davranış sergilese daha babası bir şey demeden ağlamaya başlıyor. Dolayısıyla bu 5 özellik diyor. İnşallah yanlış saymadım. 4 mü saydın?
5 oldu. 5 oldu evet.
5 oldu. Bu 5 özellik bir çocuklarda vardır. Bunlar diyor büyükler bunu kaybeder. Bunlar fıtrattandır. İnsan büyükler bu 5 özelliği koruyabilseler.
Devam ettirseler.
Devam ettirseler. Sonraki dönemlerde de ya. Muhafazasını sağlayabilseler hayatlarında. Evliya olurlar diyor. Suyuti'nin değerlerini. İmam Suyuti'yi de bu şekilde anmış olalım. Yani dolayısıyla aslında fıtrat, hocam nefeste bile, bakın nefes almada bile, mesela bazı böyle işte stresle mücadele noktasında nefes egzersizleri şey yapıyor uzmanlar.
Yaptırıyorlar.
Onların aslında bizi stresten kurtaracağını söyledikleri nefes egzersizleri, şey hocam, çocukların nefes alma biçimi, diyaframı kullanıyor çocuk. Bebeklerin mesela küvezi yatmış bebeklerin nefes alma biçimine bakalım. Karınları, göbekleri iner kalkar. Çünkü o diyaframı kullanıyor. Diyaframdan nefes alıyor. Mesela iyi Kur'an okuyucuları falan da diyaframı kullanır. Ciğerlerden nefesi almaz. diyaframdan nefes alır. Daha uzun süre nefesini
şey yapar. Uzun solukta okurlar.
Dolayısıyla mesela o da diyafram nefesi, uzmanların ifadesi, fıtri bir şey. İnsanoğlu zamanla aslında fıtrattan olan nefes alma şeklini dahi bozuyor, tahrip ediyor. Yani insanda böyle fıtrattan uzaklaşma şeyi var. Ne diyeyim, kötü bir kabiliyeti var, kötü bir özellik var. İnsanoğlunun aslında bunu fark edip sürekli olarak fıtratla, fıtratıyla irtibatını kurması lazım. Az önce İmam-ı Suyuti'den mesela örnek verdik. Paylaşım aslında fıtri bir şey. İnsan paylaştıkça o yüzden mutlu oluyor. İnsanoğlu paylaşmayı azalttıkça belki maddi imkan olarak gelişiyor, artıyor. Cebindeki para belki artıyor ama fıtratından uzaklaştığı için de mutluluğa değil, mutsuzluğa daha çok yaklaşıyor. Benim de kendi evlatlarımla irtibatımda başıma gelmiştir. Bir baba düşünün. Mesela çocuğuna harçlık veriyor hocam. Büyük ihtimalle çocuk okula gidiyor. Babası soruyor mesela akşam, ne yaptın oğlum verdiğim harçlığı? Baba işte arkadaşımla paylaştım. Birinci gün babası bir şey demez. İkinci gün çocuk aynı şeyi yaptığı zaman yine bir şey demez. Üçüncü gün baba uyarır. Oğlum sen milletin safı mısın? Sen niye paylaşıyorsun? Bakın şimdi babanın tavrı aslında fıtrattan uzaklaşmış bir tavır. Çocuğun babasından aldığı harçlığı arkadaşlarıyla paylaşıyor olması aslında fıtri bir tavır. O yüzden çocuklar daha mutlu.
Evet.
Niye? Daha neşeli. Ya Rabbim muhafaza buyursun, tekrarını bir daha bu ülkemize göstermesin. Mesela bu depremde bakıyoruz, depremden etkilenen, birinci derece etkilenen kişilere. Çocuklarımız onun etkisini daha rahat atlatabiliyorlar.
Evet.
Niye? Çünkü fıtratları, fıtratlarıyla olan güçlü bağları bela ve musibetleri atlatma noktasında da onlara daha çok yardımcı oluyor. Dolayısıyla fıtratla irtibat, insanın kendi yapısıyla, karakteriyle, onu o yapan özellikleriyle irtibatı, insani özellikleriyle irtibatı aslında insana hem mutluluğu hem de karşılaştığı sorunları, felaketleri, musibetleri atlatma noktasında da bir nefes oluyor, bir destek oluyor.
Zaten fıtratallahilleti fatara nase aleyha. Yani Allah'ın yarattığı yaratılış çizgisinde
evet.
Yaşamak, öyle diyelim biz bunu, fıtrat üzerine
benim
yaşamak.
Yarım saattir hocam dolanıp ifade edemediğimi çok güzel ifade buyurdunuz yani.
Estağfurullah.
İnsanın yaratılış.
Tabii o çizgide yürümeyi yürümesi. Devam ettirmek.
Evet, evet.
Şimdi burada mesela ben böyle bu mukayeseli şeyi çok severim. Cenab-ı Hak insana vermiş, şehveti vermiş, bu fıtri, fıtraten verilmiş. Ama şehveti aklında kullan, imanında kullan, bilginle sen kullan diye vermiş. Böyle olursa tenasül meydana gelir. Ama tam tersi, şehvet insanı kullanırsa ne olur? Rezil perişan eder.
Tam tersi, bir de nesli toplum, bozar.
Nesli bozar, toplumun evet. İçine çıkılmaz evet. Hale getirir.
Evet.
O yüzden mesela şimdi işte şeyde dedik ya biz, Batı modernitesi insanın fıtratını bozmuş. Şimdi adamlar diyorlar ki ne Hazreti İsa Efendimiz evlenmiş, ne Meryem Validemiz evlenmiş, biz de evlenmeyelim. İşte erkekler manastırında, bayanlar manastırında çekiliyorlar, evlenmiyorlar. Şimdi bu fıtrata aykırı bir davranış. Evlenmiyorsun tamam ama bu şehvet ırmağı akıp geliyor, sende var. Bunun ihtiyacını gidermediğin zaman bu sefer önüne bir set çekmişsin, nehir geliyor. Bu sefer öyle bir nokta geliyor ki nehir bir patlıyor. Ondan sonra patlayan barajın nereye ne kadar zarar vereceğini hiç kimse kestiremiyor. Dolayısıyla bu fıtratı bozan bir davranış. O yüzden direnmeyin bu fıtrata karşı. Ama İslam ne getirmiş? Evet, harama yönünü kapatmış şehvetin. Helale bir savaş açmış oradan. Baraja su birikti miydi? O barajı bendi parçalamıyor. Fazla gelen su oradan akıp gidiyor savaktan. Nereye gidiyor? Bağa bahçeye gidiyor, bostana gidiyor, ormana gidiyor. Orada verime dönüşüyor. İşte fıtrata uygun davranış bu.
Evet.
Öbürü fıtrata ters davranış. Yok, yok farz ediyorsunuz. Öyle bir
hocam,
şey değil.
Fıtrata ters davranış zaten sürdürülebilir bir şey de değil.
Evet.
Çünkü mesela hani şeyden bir örnek vereyim. Şimdi siz Cenab-ı Hakk'ın tabiata koyduğu bir nizam var. Kainata koyduğu bir nizam var. İnsanı yaratırken insana koyduğu bir nizam var. Değil mi hocam? Siz şimdi mesela dere yatağına ev yaptığınız zaman bir süre oradan su akmıyor belki ama güçlü bir yağmur yağdığı zaman tabii, ne oluyor hocam?
Tabii geliyor, basıp o, gidiyor.
Alıp götürüyor.
Ondan sonra çünkü devletlerde diye bağırıyorsun.
Oranın yapısı, fıtratı o. Oradan bol bir yağmur yağdığı zaman su oradan akacak. İnsan da fıtratına uygun hareket etmediği zaman belki bir süreliğine işler yolunda gibi gidebiliyor ama bir süre sonra baktığınız zaman fıtrata aykırı davranışı ilelebet sürdürmek mümkün değil. Dolayısıyla o fıtrat galebe çalıyor ve insana fıtratını hatırlatıyor. Dolayısıyla insanoğlu ne zaman işte kainattaki nizama aykırı davrandıysa onun vebalini, bedelini ödemiştir. Ne zaman kendi fıtratına aykırı davrandıysa onun vebalini, bedelini ödemiştir. Mesela günümüzde hani işte strestir ve benzeri ya da psikolojik rahatsızlıkların daha tavan yaptığı uzmanlar tarafından söyleniyor. Baktığımız zaman burada aslında fıtrattan uzaklaşmaya bağlı olarak bütün bu arızalar, bütün bu sıkıntılar, bütün bu problemler meydana geliyor. Niye? Çünkü sürdürülebilir bir şey değil. Fıtrata uygun hareket eden insanlarda bir huzur var, bir mutluluk var.
Tabii.
Efendim, velev ki bir takım imkanlardan mahrum dahi olsa. Dolayısıyla insan evvel emirde kendi fıtratını iyi bilecek, gözlemleyecek. Bir de bu sahip olduğumuz bedenimiz, maddi manevi özelliklerimiz üzerinde biz böyle sınırsız bir tasarruf hakkına da sahip değiliz.
Tabii, bir de şu var.
Bir şeyin maliki de değiliz aslında biz.
Tabii, bir de şu var Sayın Hocam. Ya hırsı Allah vermiş. O da fıtri bir ihtiyaç ama hırsı biz kullanalım diye vermiş. Hırs bizi kullanmamalı. Hırs bizi kullanırsa ihtiras oluyor. O zaman
hocam çok güzel bir nokta. Yani gerçekten
ihtiras Allah haram kılmış. Bak hırs bizi kullanmayacak. Biz hırsı kullanacağız.
Alemdeki nizamın yani bu yeryüzündeki Cenab-ı Hak yeryüzünü yarattı, insanı yarattı. Bir nizam burada var. Bunun devam edebilmesi için mesela bir şeylere sahip olma isteğimiz var değil mi hocam? Bir de maddi bir takım şeylere sahip olma. Evimiz olsun, şuyumuz olsun, buyumuz olsun falan diye bir şeylere sahip olma. Bu istek meşru ölçülerde olduğu sürece güzel bir şey. Çünkü tabii, alemdeki nizam bu istek üzerine devam ediyor. Ama bu istek sınırı aşıp da benim bir şeylere sahip olma isteğim sınırı aştığı anda hırsa dönüşüyor. Hırsa dönüştüğü andan itibaren bir takım İşte başkalarının canına kastetmeler, başkalarının malına kastetmeler, başkalarının hakkını, hukukunu çiğnemeler o zaman başlıyor. Estağfurullah. Ya eyyühellezine amenu la te'kulu emvalekum beynekum bil batili.
Evet.
Ayet-i kerimesi. Mesela birbirinizin malını gayrimeşru yollarla yemeyin. Yani başkalarının malını haksız yere elde etmeyin. O ayet-i kerimenin devamında ve la taktulu enfusekum birbirinizin canına kıymayın. Devamında وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ birbirinizin sahip olduğu nimetlere haset etmeyin. Bakın, malla ilgili uyarı var. Canınıza, birbirinizin canına kastetmeyin, haksız yere cana kıymayınla ilgili uyarı var ve hasetle ilgili uyarı var. Bizim müfessirler bunu şöyle izah ederler. Aynı az önce bahsettiğim, yaptığım açıklama zaten bizim müfessirlerden iktibas bir açıklamadır. İnsanoğluna Allah Teala bir şeye sahip olma isteği vermiştir. Ve bu alemdeki nizamın devamlılığı bu isteğe bağlıdır. Ama bu istek sınırlarını aştığı anda hırsa dönüşür. Hırsa dönüştüğü anda da bir takım yanlışlara, günahlara insanı sokar.
Belki ihtirasa dönüştüğü zaman demek.
Ya da hırs ihtirasa dönüştüğü zaman. İşte bu günahlardan bir tanesi nedir? İşte cana kıyma bunlardan bir tanesi. Haset bunlardan bir tanesidir.
Tabii
İlginçtir yani. Hocam.
Tabii.
Bu ayetin hemen ortasında en teştene bu kebaira matun hemne anhu nükeffir ankum seyyiatikum yani büyük günahlardan ve küçük günahlardan bahseden bir ayet vardır. Bizi işte bu ihtiras sizin ifadenizle bizi ne yapar? Bir takım günahlara sevk eder. Bu günahların bir kısmı büyük günahtır, bir kısmı küçük günahtır. Dolayısıyla işte o bizim bir şeylere sahip olma arzumuz, isteğimiz fıtri bir istek ama bunun bir durması gereken ve ihtirasa dönüşmemesi gereken bir çizgi var. O çizgiyi uygun hareket etmek.
O çizgiyi aşmamak lazım.
Bunu, o çizgiyi hareket etmemenin adı da ahlak olsa gerek değil mi hocam?
Evet.
Fıtrat ve ahlak.
Hocam,
bilmiyorum çok mu dolambaçlı konuştuk?
Yok, çok
konuştuk
güzel. Allah razı
hocam.
Olsun. Hocam elinize dilinize sağlık. Çok sağ olun. Yüreğinize sağlık.
Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyenleri ve dinleyenleri, Mehmet Emin Maşalı hocamızla şeker tadında sohbetimizi burada noktalıyoruz. Bir başka iftar sevincinde buluşmak üzere hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.